Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Dersim Dile Geldi. 1938'in çocukları konuştu. Yazarı Celal Yıldız. Türü inceleme araştırma. Nika Yayın Evi, 3. baskı, Aralık 2012. ISBN numarası 978-605-86463-0-8. Bu kitap 423 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 31 Ekim 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Celal Yıldız, Dersim Dile Geldi, 1938'in çocukları konuştu. Bu romanda anlatılan hayat hikayeleri hayal ürünü değildir. Çocuklar hayal ürünü değildir, dağlar değildir ve 38, 3 ile 8'in yan yana geldiği bir tarih değildir. Bu romanda bir coğrafya, çocuklar başta olmak üzere, dağıyla, taşıyla, kuşları ve böcekleriyle dile geldi. Dersim Dile Geldi. Elinizdeki kitap bir yanıyla da tarihsel bir romandır. Yazar sizi çırılçıplak bir tarihsel gerçekliğin eşiğine götürüp bırakıyor. Bu eşikten içeri girip girmemek ise okuyucunun vicdanına kalıyor. Celal Yıldız uzun uğraşlar sonucu 1937-38 tarihleri arasında Dersim'de cesetler altında kalıp bir mucize eseri sağ kalan çocukların hikayesini yazdı. Bütün aile fertleri makineli tüfek ve süngülerle yok edilen bu çocuklar Sarp Dağların koyu ormanlarında aylarca tek başlarına kaldılar. Yaşamlarının geri kalanını ise yetim olarak sürdürdüler. Roman bu bağlamda Dersimli yetimlerin de öyküsüdür. Yaşadıkları dramı susarak günümüze taşıyan bu çocuklar, yani 38'in şahitleri ilk defa konuştular. Öyle dile geldiler ki dağlar gürledi, nehirler inledi, rüzgar sustu, zaman bir saatin yelkovanında durdu, Dersim dile geldi. Celal Yıldız'ın dedesi de babası da sürgün gördü. Ailesi 1938 olaylarından dolayı Bursa'ya sürülmüştü. Yıldız 2. Dünya Savaşı'nın yoksulluk yıllarında 21 Mart 1943'te Bursa'da dünyaya geldi. Çocukken aile içinde 938 üzerine anlatılan acılı anıları dinleyerek büyüdü. Ailesi 10 yıllık sürgünden sonra tekrar Dersim'e döndü. Yıldız 1950'de ilkokula başladı. 1967'de eğitim enstitüsünü bitirdi. Yüksekokuldayken devrimci gençlerin içinde yer aldı. Göreve başladığı ilk yıl devrimci öğretmen hareketi içinde aktif çalıştı. İlk görev yeri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde TÖS'ün, yani Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kuruluşuna önderlik etti. Ve 1971'deki askeri junta döneminde tutuklanan binlerce insanın arasındaydı. Ankara Mamak TÖS davasında sendikal eylemlerden dolayı Genel Başkan Fakir Baykurt ve 150'ye yakın öğretmenle birlikte yargılandı. Uzun yıllar süren TÖS davası beraatle sonuçlandı. Fakat hoca deniz gezmiş şerefli insandır demişti. Bu cümleden dolayı terörist bir hareketi övme suçu işlemiş sayıldı. Askeri mahkeme tarafından 5,5 yıl ceza verildi. Bu ceza sonradan genel affa uğradı. 1974'te TÖBDER Ankara Şube Başkanlığı'na seçildi. 1975'te TODA İE'yi bitirdi. Bu okulda istatistik ve araştırma yöntemlerini öğrendi ve bazı ilerici dergilere yazılar yazmaya başladı. 12 Eylül 1980 Cuntası döneminde çok sevdiği ülkesinden ve halkından ayrılıp Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Sürgün yıllarında Uluslararası Af Örgütü'nün çalışmalarına katıldı. Almanya'da Nazilerin vahşetlerini anlatan eserleri okudu, canlı şahitleri dinledi, sergileri ve katliam yerlerini gezdi. Katliam yerlerine dikilen anıtlar ve Almanya'da okutulan ders kitaplarındaki Nazilerin yaptığı katliamları teşhir eden yazılar yazarı çok etkiledi. Onun Türkiye'li demokrat arkadaşları 1938 Dersim olaylarının yazılıp tarihe mal edilmesi çok önemli bir ihtiyaçtır diyorlardı. Bu etkileşim ve öneriler üzerine yazar Dersim tarihi ve özellikle 1938 üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Dersim hakkında bulabildiği tüm dış ve iç kaynakları topladı. Bu eserleri, kitapları, dergileri okudu. Canlı şahitleri dinledi, 5-6 yıl bu konuya yoğunlaştı. Tüm bu çalışmalarını bir belgesel romanla insanlığa sundu. Bu eserdeki kahramanların çoğunluğu savaş mağduru olan Dersimli çocuklardır. Yani çocukların saf duyguları dile geldi. Başlarken, bu eserin amacı küllenmiş yaraları tekrar açıp kin ve intikam duygularını kamçılamak değildir. Amaç tarihte yaşanmış ama gizli kalmış acıları, karanlık sayfaları, yani madalyonun öteki yüzündekileri gün ışığına çıkarıp, bu yolla tabiatın, sanatın, insanlığın yıkımına sebep olan şiddete ve savaşa karşı tepkileri yaygınlaştırmaktır. Barışçı düşüncelerin gelişmesine, güçlenmesine hizmet etmektir. Bu belgesel romanda yazılanlar 1937-38 yıllarında Dersim'deki silahlı çatışmalarda kurşun yağmuru içinden mucizeler sonucu kurtulup dağlara sığınan, sonra da Sarp dağlarda sürüsünü kaybetmiş ceylan yavrusu gibi aylarca yapayalnız kalan çocukların hayat hikayeleridir. Kederli, hüzünlü çocuklar dert yandı, sitem etti. Bu masum çocukların feryatları dağların vadilerinde, Sarp kayalarında yankılandı, arşa yükseldi. Acı dolu sistemlerden dolayı Munzur Dağı bir volkan gibi patladı. Kutsal Dağ dağların kanununa göre mertçe, yiğitçe, dürüstçe ve destansı bir dille insanlığa seslendi. Dağlar taşlar dile geldi. Tüm Dersim dile geldi. Bir konuştular ama pir konuştular. Savaşın çocukları, şahitleri nasıl sitem etti, nasıl dert yandı, ne anlattı? Kutsal Munzur suyu niçin Uludağ'a küskündü ve kırgındı? Ve kutsal Munzur'da insanlığa nasıl seslendi? Dersim'i sevenler de Dersim'e kızanlar da bu eseri okuyunca Dersim 1938'in gerçeği ile yüz yüze geleceklerdir. Munzur'un sitemi. Dersim'in can damarları olan Dersim'i güzelleştiren Munzur Dağı ile Munzur Çayı iki kardeşti. Milyonlarca yıldır hep beraber ağlamış, hep beraber gülmüştü. Çok değişik halklara kucak açmışlardı, kendilerine sığınanları hep korumuşlardı. Milyonlarca yıllık uzun ömürlerinde hiç kimseye kalleşlik yapmamışlardı. Şahitleri düzgün babaydı, kırklardı. Şahitleri bu dağlardaki tüm evliyalardı, ermişlerdi. Şahitleri toprak anaydı, yer ve göktü. Tarih boyunca kendine sığınanları sonsuz ormanlarının derinliklerinde ve Sarp kayalarında saklayan kutsal Munzur Dağı ve Dersim son asırda bir mezarlığa dönmüştü. Munzur Dağı'nda bir insan sesi duyulmuyordu. Dersim'deki bu ölüm sessizliğine karşı Munzur Çayı kardeşine dert yanmaya, sitem etmeye başladı. Ey Munzur Dağı, ey başı bulutlara değen kardeş, ey benim binlerce asırlık yoldaşım, nedir bu ölüm sessizliği? Nerede kaldı taştan taşa atlayan geyiklerin? Nerede kaldı her gün tatlı tatlı öten o güzel kanatlı kekliklerin? Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan, sadece sana ait olan bin bir çeşit kuşların? Hani meleyen kuzuların, otlayan sürülerin? Hani kırlarda birbiriyle oynaşan hayvanların? Artık meşelerin, ormanların bile yeşil değil. Neden menekşe, kekik, nergiz ve sümbüllerin mis gibi kokular saçılmaz oldu etrafa? Hani halkın, hani selvi boylu kızların, gelinlerin, mert ve dürüst delikanlıların, hani davul zurna sesleri, hani dağlardaki kara kaşlı, kara gözlü, kara yağız yiğit çobanların? Niçin artık hiç duyulmuyor bu çobanların, Sarp kayalarda yankılanan ve bu derin vadileri inim inim inleten dertli kaval sesleri? Hani o saf ve temiz yürekli köylülerin? Niçin duymuyorum artık dertli köylülerin uzun havalarını, ozanların suvarlarını, ezgilerini? Hani düğünlerdeki martin tüfek sesleri, hani yumurtayı 500 metreden vuran yiğitler, hani her sözü bir vecize gibi değerli olan alçak gönüllü dervişler, hani her zaman saygı duyulan onurlu, vakarlı, beyaz sakallı, kamile ermişler, hani o yüce aşklar, sevdalar ve sevgiler üzerine yakılan türküler, ezgiler, ağıtlar. Ben her sabahın şafağında o dımıl ki ağıtlarla, o dertli ezgilerle uyanırdım. Ana gibi dinlerdim bu yüce dağlarda yankılanan evlatlarımın güzel seslerini. Onlar dertli dertli söyledikçe ben inlerdim. Onlar neşeli türkülerle coştukça ben de coşar gülerdim. Ey dağ kardeş! Biz tabiatın en canlı ve en ahenkli senfonisiydik, bilir misin? İnkar edemezsin. Çünkü senin Sarp kayalarında bize eşlik ederdi. Suyumun yüksek ve yalçın kayalıklardan dökülürken çıkardığı gür sesi, cıvıl cıvıl öten kuş sesleri ve şen şakrak öten keklik sesleri, çobanların kaval sesleri, ozanların türküleri. Bazen de senin tepelerinden, vadilerinden esen güçlü rüzgarların, ormanlarda oluşturduğu kulağa hoş gelen yaprak sesleri, ritimler ortak olurdu bize. Kulakları okşayan bütün bu sesler birbirine karışınca, bir de senin derin vadilerindeki yalçın kayalarına çarpıp yankılanınca, en sihirli, en etkileyici, en nefis müzik olurdu, hatırlar mısın? Ey yer gök, ey Munzur Baba, siz de şahidimsiniz. Bizi dinleyenler gerçekten büyülenirdi. Bizi görenler, bizi duyanlar ayrılamazlardı buradan. Dünyanın en meşhur müzisyenleri bile kıskanırdı bizi. Ancak bu dağlarda bizzat yaşayanlar, bizi görenler, bizi dinleyenler bilirdi ve anlardı bunu. Mozart'ın orkestrası, romantik müziği, Beethoven'ın senfonisi, konçertosu, dünyanın en büyük salonlarındaki en büyük müzik grupları yetenek açısından ulaşamazdı bize. Çünkü bizim vadilerimiz, yankılanan sarp kayalarımız en büyük salonlardan daha büyüktü. Çünkü biz yapay değil, doğaldık. Bizde doğal güzellik vardı. Belki Kızılderililerin yüksek dağlarında, yaylalarında bize denk müzik yapılırdı. Ama o dağların yüceliği de sizin yüceliğiniz de engelleyemediler mavi ceketli ya da boz elbiseli savaş canavarlarını. Karşı koyamadınız duygusuz robotlara, ölüm saçan makinelere, toplara, uçaklara. Son asırda sahip çıkamadan koruyamadın sana sığınan halkı. Kırıldı kolun kanadın, halkın evlatların senden koparılınca. Leke düştü yüreğinize, şerefinize yapayalnız kalınca. Bir tabiat, bir dağ neye yarar ki, zirvelerinde, vadilerinde, yaylalarında insan sesi duyulmayınca. En güzel bir dağın değeri olur mu, üzerinde cıvıl cıvıl kuşlar ötmeyince? En güzel saray bir işe yarar mı içinde insan olmayınca? Ey Munzur Dağı, ey baş tacım, nedir bu ölüm sessizliği? Onlar üstümüzde coşmadıkça bizim hükmümüz ne ki? O saf insanlar, nur yüzlü amcalar, kaval çalan delikanlılar, bin bir renkli basma fistanlı kızlar, o dil, o kültür, o meleğen kuzular, o bin bir çeşit güzelim kuşlar, o gagası kınalı kara kaşlı keklikler, o sevimli geyikler yok olursa senin değerin ne olur? Üzerinde çalınmazsa telli sazlar, kimsenin için şiirler yazar, kimsenin için türküler yakar. Farkında değil misin dağ kardeş? 38'den beri bitmedi bu acılarım. Bu yalnızlıktan, bu gariplikten dolayıdır ki ben hep inleyerek akarım. Bu uğursuzluk, bu yalnızlık 38'le başladı. 48'e kadar birlikte çektik bu yalnızlığı, bu acıyı. 38'de sahip çıkamamıştın halkına, sana sığınan on binlerce insan, çoluk çocuk, kadın kız dizildi kurşuna. Kadınlar, genç kızlar teslim olmadılar yabancıya, namuslarını korumak için attılar kendilerini uçurumlara. Ölüm saçan makinelerden, uygar savaş canilerinden saklanıp kurtulanlar 10 yıl sürüldü batıya. 10 yıl yasak mıntıkaydı dersim, 10 yıl senin halkın, senin evlatların ya da hiçbir Allah'ın kulu giremezdi dersime. Ey dağ kardeş, çok acı çekmiştik, çok kederlenmiştik, çok üzülmüştük birlikte. Çünkü bu senin tarihinde ilk yenilgindi, bu senin ilk çaresizliğindi, ilk yalnızlığındı. Unuttun mu yoksa? 10 yıl boyunca nasıl da özlemiştik halkımızı. 48'de tekrar kucaklaşmıştık halkımızla. Bu kavuşmanın sevinciyle duygulanmıştık. Hep beraber gözyaşları dökmüş hasret gidermiştik. Bir cümle dağcıl hayvanlar da bizi yalnız bırakmamıştı. Dağlardaki bin bir türlü kuşlarımız, çiçeklerimiz de bu sevince katılmıştı. Nergisler, sümbüller koku saçmıştı etrafa. Bir daha ayrılmamak için düzgün baba üzerine, mübarek kırklar üzerine yeminler etmiştik hep birlikte. Nerede kaldı halkını ezen zalimlere karşı kutsal düzgün babanın salgınlara korku salan sihirli ve renkli renkli topları? Neden son yarım asırdır sahip çıkamıyorsun öz halkına, evlatlarına, güzelim kuşlarına, sevimli geyiklerine ve hatta çiçeklerine, ormanlarına? Börtü böceklerin öldü, çiçeklerin sarardı soldu, ormanlarında yeşil yaprak bile kalmadı. Uçakların serptiği zehirlerle ormanların bile kelleşti. Diğer dağların ormanları gülüyor şu halimize. Ey baş tacım, utanıyoruz ele güne karşı. Kime kalleşlik yaptık, nerede hata yaptık? Neden ölüm külleri serpildi üstümüze? Nedendir bu tanrıların gazabı bize? 2006 kala bak yine yalnız kaldık. Yine halkımız yaralı. Yine kurşunlar bombalar yağıyor göklerimizde. Yine ölüm ve kan ülkesiyiz. Yine sevgi yok oldu. Yine intikam duyguları üstün geldi. Yine dağlarımız köylerimiz yasak mıntıka. Yine halkımız sürgün. Yine yaşlı nineler, küçük çocuklar karda kışta yollarda. Yine şivan düştü dersime. Nedir bu son asırda başımıza gelenler? Nedir bu uğursuzluk? Nedir bu halkın döne döne çektiği acılar, özlemler, hüzünler? Ey Munzurdağ! Küçücük bir evi çok mu gördün bu bebelere? Dersimin insanları, yani senin evlatların, yani 38'in çocukları, çektiği acıları sana, bana ve bütün dünyaya anlatmaya karar verdiler. Sebebini soruyorlar çekilen acıların. Sana, bana, tüm insanlığa. Ben cevap veremedim. Ben bu gizemi çözemedim. Bu canlı şahitleri, bu küçük çocukları iyi dinle. Süngülenen Şihanlı Hıdo'nun başına gelenleri, savaş ortasında yalnız kalan Koçanlı Heko'nun, Abbasanlı Zeyniko'nun, Demananlı Hece'nin kan ve ölüm diyarındaki korkulu yaşamlarını dinle. Ve daha birçoklarına, özellikle bebelere ve 10 yaşlarındaki çocuklara yapılan bütün vahşeti, zulmü bizzat onlardan dinle. Yüreklerinde kötülük olmayan saf ve masum çocukların, suçsuz çocukların, hüzünlü ve kederli çocukların kendi ağızlarından dinle. Onlar sana dert yanıyor, sana sitem ediyorlar. Hepsini can kulağında dinle. Dinle ama mutlaka cevap ver bize. Suskunluğun kahrediyor bizi. Bu vahşeti, bu acıları, bu sitemleri dinleyen sabır taşı bile çatlar ve dile gelir. Yusuf peygamberin sabrı bile bu çekilen acılara dayanamaz. Tüm insanlık adına senden mutlaka cevap istiyor senin evlatların, senin çocukların. Onlar cevap bulamıyor bu gaddarlığa, bu mantıksızlığa, bu acılara. Son asırda olup bitenlere karşı ben de şaşkınım. Kopo gibi bir yiğidi sana bağlayan sevdanın sırrını çözemiyorum. Bir yönüyle hasret, acı ve keder dolu, bir yönüyle de şerefli bir direniş örneği olan, bile bile ölüme gidecek kadar sana sevdalanan Hopo gibi bir kahramanın küçücük oğlu da sana sitem ediyor. Onun eşi ve 3 minik kızının, 3 tomurcuk gülün feci akıbetleri beni çok üzdü. Boynu bükük binlerce öksüzün, yetimin hüzünlü öyküleri ciğerimi dağladı. Bu sınır tanımayan vahşet beni hüsrana uğrattı. Umutlarımı kırdı. Umarım ki bu sitemlere, bu çilelere, bu hüzünlere sen uygun bir cevap bulursun. Umarım ki tüm acılara derman olursun. Bilmelisin ki bu konuşanlar savaşın çocukları, 38'in sürgünleri, 38'in son şahitleridir. Yıllardır bir sır gibi sakladıkları acıları ilk defa sana açıklayacaklar. Ey Munzurdağ, ey baş tacım! Bu savaşın mağdurları olan boynu bükük öksüzlere, savaş ortasında acı çekenlere, kurşun ve süngü yarasıyla yüreği dağlanan çocuklara, kan ve ölüm deryasında biçimlenen kişiliklere, yani savaşın mağdurlarına nasıl cevap vereceksin merakla bekliyorum. Umarım ki tekmil sorulara mantıklı cevaplar bulabilirsin. Ey Munzur çayı, ey gözyaşım, madem ki arzum budur, ben milyonlarca yıllık yoldaşıma hayır diyemem. Ben ne günler gördüm, ne günler geçirdim. Hem acılı günler hem de neşeli günler. Ben nice zalim kralların zulmünden kaçıp bana sığınan nice halklar gördüm. Ben nice sitemler dinledim. Dersimin şahitlerinin, öksüz ve yetimlerinin sitemlerini de sabırla dinlerim. Ama bilmelisin ki benden gizli olan, bana malum olmayan bir sır yoktur. Tepelerimde, yamaçlarımda, vadilerimde yaşanılan tüm acılar benim büyük kalbimin derinliklerinde saklıdır. Bir gün sabır taşı gibi çatlarsam, bir gün volkan gibi patlarsam, bir gün kalbimin derinliklerinde birikmiş sırları ortaya dökersem, o an yer gök selama durur. Tüm insanlık şaşkına döner, donar kalır. Ben konuşan şahitlerin sitemlerine, sorularına cevap verebilirim. Ama Dersim'in çocukları dağların sırrını çözebilir mi? Konuşmanın zamanı geldi mi? Ben konuşunca tüm insanlık adına bana cevap veren bulunur mu? Onu hep birlikte göreceğiz. Ey Munzur çayı, ey gözyaşım! Ben sözü önce savaşın mağdurlarına, halkıma bırakıyorum. Ben şahitleri sabırla dinlemeye hazır ve nazırım. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.